Bir Kıvılcımlı Enstitüsü Derneği'nin bir yeni Kıvılcımlı'yı anla programında beraberiz. Oldukça yoğun bir program yürüyor. Pazar akşamlarını bize ayıran bütün izleyicilere, bütün yoldaşlara, dostlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kıvılcımlı'yı çok yönlü bir şekilde tartışma şansımız oluyor bu programlarda. Bugün yine çok önemli, çok değerli bir konuğumuz var. Sebuktay Kağan bizimle birlikte. Merhaba Sebuktay Hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
Sebuktay Kağan tabii doktorcu hareketin içerisinden onun hem pratik hem teorik yükünü taşımış önemli isimlerden birisi. 70'li yıllarda Sosyalist Vatan Partisi'nde çeşitli şehirlerde gençlik ve işçi hareketi içerisinde de büyük emek harcamış, emek ortaya koymuş ve sürekli sağ olsun katkısını esirgememiş bir verimci abimiz. Şimdi burada kendisinin daha önce Yol Dergisi'ne yazdığı bir yazı vardı. O yazıda da aslında bu 71 devrimciliği tartışmasını kapsamlı bir şekilde ele almıştı. Kemalizm'den başlayarak. Bizim de geçtiğimiz hafta Metin Kayaoğlu'yla aslında yürüttüğümüz bir tartışma da oldu. Biraz onun devamı şeklinde de herhalde ona bir katkı şeklinde de olacak. Şimdi Sebuktay Hocam, şimdi bu Kıvılcımlı'nın Kemalizm'e bakışı meselesiyle ilgili bir hazırlığınız olduğunu biliyorum, orada yaşanan süreçle ilgili. Ama az önce de konuştuğumuz gibi, yani daha böyle ağırlığı MUK merkezimizi 68-71 sürecine, o dönemin taktiksel tartışmalarına, strateji tartışmalarına doğru çekebilirsek bence çok daha ilgi çekici olacak. Siz bu Kemalizm'e bakış ve Kemalizm'in Türkiye'de kapitalizmin gelişimini, sosyopolitik sürecin gelişimini, doktorun okumasını 68-71 sürecine kadar ki etkileri açısından değerlendirerek başlayabiliriz diye düşünüyorum. Nedir bu konudaki değerlendirmeleriniz ve hazırlığınız?
Tamam Mert, teşekkür ederim. Ama öncelikle sona kalınca unutuyoruz. 71 değerimcilerinin tümünü saygıyla anmak istiyorum ben. Buna Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın kendisi de dahil, 71'de kaybettiğimiz. Hepsi büyük deneyimler bırakarak ayrıldılar dünyadan ve gerisinde büyük birikimler bırakarak. O yüzden hepsini saygıyla anmak istiyorum öncelikle. Dediğin gibi 1920-60 arasını çok hızlıca geçmek istiyorum. O konuyu girmek gerekli çünkü 68'in altını dolduran zemin bir o süreçte oluşuyor. O yüzden o kısma birazcık değinmek gerekiyor. Hızlıca Kemalizmin doğuş süreci olarak işgal yıllarından başlarsak Mustafa Kemal Anadolu'ya geçiyor filan, ama aynı süreçte İttihatçı kalıntıların başta Rauf Bey olmak üzere onların da Anadolu'ya geçip bir direniş hareketi başlatmak doğrultusunda çabaları var. Bu doğrultuda öncelikle Balıkesir'e Çergezetenler'in bulunduğu yere gidiyor. Zaten hem tanışıyorlar, ailece tanışıyorlar, babasıyla konuşuyor, onayını alıyor filan. Çerkezetem ile birlikte Ege'de, ki işgalin o taraftan başlamayacağı zaten düşünülüyor, bir direniş hattı oluşturmak amacıyla, çabasıyla bir anlaşma birliğine varıyorlar. Ama bu süreçte bir taraftan da siyasi örgütlenmeler var. Anadolu Burjuvazisi'nin diğer müdafaa hukuk cemiyetleri bağlamında. Bunlar Anadolu'nun değişik yerlerinde varlar, birbirinden bağımsız ya da kısmen bağımlı olarak. Balıkesir'deki müdafaa hukuk cemiyeti de bu Çerkezeten direniş hareketinin de siyasi kurmaylığını üstlenecek bir gelişim düzeyine ulaşmış vaziyette. Başında o dönem Balıkesir valisi Hacı Muhittin Bey, yanlış hatırlamıyorsam adını var. Ve aslında müdafaa hukuklar bildiğimizden çok daha gerçekten örgütlü ve yetenekli, yetkin diyelim. Örneğin Balıkesir müdafaa hukukun tüzüğünde, kurallarında hangi askere kaç kat iç çamaşırı verilecek, atlara günde kaç torba arpa verileceğine kadar hepsi yazılı bunlar. O anlamda iyi bir örgütlülüğü var aslında Anadolu Burjuvası'nda. Diğer taraftan Mustafa Kemal de Erzurum ve Sivas'ta batıda gelişen direnişe Türkiye çapında bir önderlik yaratabilmek doğrultusunda Erzurum ve Sivas kongrelerini ve arkasından Ankara Meclisi'ni örgütlemek üzere çabalar içerisinde ve bu başarıyla sonuçlanıyor bir anlamda. Aradaki çelişkileri, itişmeleri, kapışmaları hatırlıyorum. Bu süreçte tabii Kafkaslar'da kurulan Türkiye Komünist Partisi var Mustafa Supi önderlikli. Ankara'da Halk İştirakiyum var. İstanbul'da Aydınlık Grubu var Şefik Üstün'ün başında olduğu. Bunlar kısmen birbirinden bağımsız, kısmen birbiriyle bağımlı olarak bunlar da mücadelenin içerisindeler ama çok büyük bir varlık gösteremiyorlar. Mustafa Kemal önderliğindeki Anadolu Hareketi bunları zaman zaman da kardeşliklere varan komplolarla tasfiye etmeye çalışıyor ve ediyor da büyük ölçüde. Mustafa Supiler'i katlediyor. Halk iştirakını etkisiz hale getiriyor. İstanbul zaten Anadolu'ya geçmeyi kararlaştırmıyor. O kendisi bağımsız orada çalışıyor büyük ölçüde. Çerkez Ethem Hareketi de bu ara büyük ölçüde bu iddiatçılardan kopuşarak daha sola kayarak Sovyetlerin de etkisi desteğiyle Halk İştirakı'na yakınlaşıyor. Ama işin sonunda Mustafa Kemal Hareketi bütün bunların hepsini tasfiye ederek kendi iktidarını kuruyor, sağlamlaştırıyor, meclisi egemen hale getiriyor. En son çok daha sınıftaşı diyebileceğimiz iddiat terakki üzere hatta Kurtuluş Savaşı'nı beraber başlattığı ama Amasya genelgesinin altına ortak imza attı diğer dört paşayı Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Rauf Bey, Kazım Karapekir bunları da İzmir suikastı bahanesiyle Kurtuluş Partisi de kapatarak yasaklar onları da tasfiye ediyor. Dolayısıyla
burada bir şey sorabilir miyim? Çok
tabii. Buyur.
Yani şimdi bu tespiti şimdi biliyorsunuz bu Kemalizm yeniden tartışılıyor aslında günümüzde böyle bir neo-Kemalizm tartışması da var ve genellikle solcuların bir kesiminin de işte Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmak söylemi ile aslında Kemalizm'in oldukça paralel şeyleri var, yaklaşımları var. Şimdi tabii bunu antiparantez bir İslamcı diktatörlük altında yaşarken tartışıyoruz. O yüzden yani ana temamızın Kemalizm olması, bu kadar çok bu programlarda Kemalizm tartışıyor olmamız bir liberal sol perspektife sahip olmamızdan değil, tarihsel süreç üzerine konuşuyor olmamızdan mütevellit evet. Ama ben Türkiye'deki o dönemki komünist hareketin aslında güç olarak Kemalizm karşısında o kadar da zayıf olmadığını, çünkü Kemalizmin iddiatçıların evet önemli bir güç zaten o bahsedilen örgütlenme aslında iddiat örgütlenmesi. Yani Mustafa Kemal aslında iddiatçı örgütlenmeyi müdafaa hukukları içerisinde örgütlüyor ama hem bir dönem Çerkez'in yani hareketin en önemli silahlı gücünün komünist harekete yakınlaşması. Hem de meclis içerisinde mesela Nazım Bey'in İçişleri Bakanı olarak Mustafa Kemal'in adayı Rauf Orbay'ın karşısında seçilmesi ve Mustafa Kemal'in hatta Çerkez Ethem'e ben bu adamla çalışamam gerekirse ben çekilirim diye rest çekmek durumunda kalması falan bir özellikle 1920'lerin yani Mustafa Supiler gelmeden o dönemin sonunda bir denge durumunun oluştuğunu da gösteriyor. Ama mesela bu şeylerde Şefik Üstün'ün yazdıklarında bunun hiç şeyi yok. Yani bir hegemonya savaşı müdafaa-i hukukla ya da işte buradaki burjuva önderlikle bir hegemonya savaşı perspektifi yok. Hatta işte Kıvılcımlı'nın şeyinde de Türkiye İşçi Sosyalist Fırkası'nın İstanbul'daki partinin bir seçim şeyinden alıntı yapıyor. Diyor ki müdafaa-i hukuk gibi memleketimizi her muhakkak ölümden kurtarmış bir örgüte yardım etme yoluyla şükranımızı ödemek hepimizin borcudur diyor Şefik Üstü mesela. Hiç kendini ideolojik olarak ayrıştırma yönünde de çok bir ciddi çabası yok. Bu böyle biraz şey mi? Yani bunu nasıl okumalıyız? Çok fazla Sovyetler Birliği'yle olan ittifakın etkisi olarak mı okumalıyız? Bir bağımsız önderlik ideolojik olarak oluşturamama sizce neden kaynaklanmış olabilir bu dönemde?
Vallahi benim notlarımın arasında var. Hızlı geçtiğim için pek değinemedim. Haklısın tabii ki. Geçen gün metindeki söyleşinizde de vardı. İşte Türkiye Komiser Kadı hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştır. İşte güç olmayınca kesinlikle ittifak yanmıştır falan gibi bence çok sivrice gelen bir değerlendirmesi vardı. Dediğin doğru. Türkiye Komünist Hareketi bir dönem ki o meclis kuruluş yıllarında çok güçlü bir yerde. Kesinlikle. Halk Üstü Akyün mecliste çok büyük bir ağırlığa sahip. Dediğin gibi Tokat Milletvekili Nazım Bey, Halk Üstü Akyün Milletvekili Atatürk'ün adayına rağmen Refet Bey'le herhalde sanıyorum. İçişleri Bakanı seçiliyor ve büyük bir farkla seçiliyor üstelik. Yani 60'a 90 falan gibi bir oy farkıyla kazanıyor oylamayı. Ve Çerkez Ethem Ankara'ya geldiği bir dönemde ki onu da ya bir meclise gel de şu milletvekillerine moral ver diye rica da ediyor hastalıklı bir vaziyette olmasına rağmen Çerkez Ethem meclise gidip mecliste bir konuşma yapıyor ve aynı zamanda sanıyorum gece vakti bir zamanda kendisi herhalde ziyaret ederek Nazım Bey'i istifa etmesinin çok daha iyi olacağını söylüyor. Ama orada hemen bir parantez. Bu Çerkez Ethem'le ilişkilerinde ağabey Reşit Bey'i çok kullanıyor Mustafa Kemal. Bu ataerkil hassasiyeti de bildiğinden ve yakın arkadaşlar Trablusgarp'tan falan da beraber. Ve Çerkez Ethem genellikle abisine hayır diyemiyor. Ta ki neydi, ikna heyeti geliyor en son artık iplerin kopuşması noktasında. Celal Bayar'la birlikte 5 kişilik bir heyet geliyor Ankara'dan. Atatürk aslında kafasına kararını vermiş ama etrafındaki ya bir daha konuşsak mı diyenlere hayır diyemediğinden bir heyet gönderiyor. O zamana kadar abisinin sözünden çıkmıyor Çerkez Ethem maalesef. Şimdi burada şöyle bir şey var tabii. Kıvılcım'ı mesela ben şu doğrultuda birazcık eleştirelim. Yakın tarihte birkaç madde yolun başlangıcında Türkiye Sol Hareketi'nin geçmişini eleştirirken didik didik ediyor şeyi. Mustafa Sipo Hareketi'nin bir paşa, Burjuva Paşası'nın sözüne kandın diyor. Halk iştirakini eleştiriyor. Bir örgütünüz yoktu doğru dürüst diyor filan. Ama İstanbul Komünist Hareketi'nin Ankara'ya geçme işini sadece olmadı demek ki olmayacaktı diyerek geçiştiriyor. Bence orada İstanbul Komünist Hareketi'nin ciddi bir eleştiriye ihtiyacı var. Eleştirilmeliydi. Kaldı ki o dönemde İstanbul Ankara Meclisi'nde yüzü bırak 50 tane bilinçli ve silahlı bir milis gücünün çok büyük işler yapabileceğini daha sonraki işte değerlendirmelerden araştırmaları anlayabiliyoruz aslında. Bence İstanbul Komünist Hareketi'nin Ankara'ya geçmemesi, Anadolu'ya geçmemesi dönem açısından büyük bir zaaf olduğunu düşünüyorum.
Yani hem arada temas oluşturulmaması, yani bu mesela Kıvılcım'la yakın tarihimizden maddelerde Halk İşçi Akyon'u işçi hareketini örgütlememekle eleştiriyor. Sadece Eskişehir bazlı bir sınıf çalışması yapmakla eleştiriyor. Ama mesela İstanbul'la Eskişehir'deki hareketlerin neden temasa geçmediğini, bunlar arasında niye bir organik bağ kurulmadığını hiç tartışma konusu yapmıyor ki. Bence bu bir dönem açısından, yani bir komünist hareketi kendi bağımsız gündeminin olması meselesi, yani o dönemde bir gerçekten bir ulusal kurtuluş meselesi var ama bu ulusal kurtuluşun aslında bir komünist hareket tarafından önderliğinin yürütülmesi de mümkün. Dolayısıyla belki Kurtuluş Savaşı'nı aslında bir kaçırılmış devrim imkanı olarak da okuyabiliriz. Çünkü devlet sürekliliğinin, yani hiç tam anlamıyla bir sömürge haline gelmemiş bir ülkede devlet sürekliliğinin kırıldığı bir moment. Dolayısıyla bir devrimci olanak evet. olarak okunabilir. Benzeri bir tartışmayı şimdi biz aslında yürütüyoruz. Yani burada da bir demokratikleşme gerekçesiyle aslında komünist hareketin tam anlamıyla kendisini bir burjuva ittifaka emanet etmesi gibi bir şeyle de basıyla da karşı karşıyayız. Yani işte bu son yaşadığımız Türkiye'de Millet İttifakı falan filan meseleleriyle ilgili de yani paralellikleri olan bir şey olduğu için o dönemi tartışırken aslında bir yanıyla günümüzde tartışmış oluyoruz.
Evet. Tamam tabii. O konuya tartışmanın sonunda da değinebiliriz ama dediğin aslında Anadolu'daki bir mücadele İstanbul hareketine bir çağrıdır. İşin kendisi orada. İstanbul hareketinin kalkıp oraya gidip gitmemesi artık İstanbul hareketinin elinde olan bir şey. Artı birbirinden bağımsız hareketler falan da değil, haberdarlar. İşte Bakü Kongresi'ne hem İstanbul delege gönderiyor hem Ankara delege gönderiyor. İstanbul'daki kongre 75'lerde hem kalıntılarından Bakü'nün delegeler katılıyor hem Ankara'dan delegeler katılıyor. Yani
25'teki kongrede
bir bağlılık var. 25'teki Akaratta Kongresi. Her üç eylem orada da var. Bakü Kongresi'nde de her üç eylem var. Ama Ankara'da İstanbul grubunun bulunmaması büyük ölçüde İstanbul hareketinin sorumluluğunda ve yükü de bence ona kalmıştır ve doktor bu anlamda buna eleştirel yaklaşmıyor. Bence o da bizim bir eksikliğimiz diye düşünüyorum.
Evet.
Evet. Şimdi buradan devamen yol alırsak artık işte komünist hareket tasfiye edilmiş, diğer iddiaçı kalıplar tasfiye edilmiş, siyasi olarak egemenliğini sağlamış, meclis çalışıyor filan. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yol alması gerekiyor ki artık bu konuştuğumuz şey aslında bir sınıf savaşına da denk düşen bir şey. Burjuvazi ile işte görece işçi sınıfının ve yoksul halk kesimlerinin bir savaşı var orada. O savaşı kazanan müdafaa-i hukuk, Kemalizm önderlikli Anadolu Burjuvazisi oluyor ve artık bir sınıfsal olarak yön alma süreci tamamlanmış vaziyette. Bunun arkasından şey başladı, Türkiye'nin nasıl yoluna devam edeceği anlamında ki bu birkaç kilometre taşı vardır burada önemli olan. Birisi Mustafa Kemal'in Balıkesir'deki cami konuşmasıdır. Orada ben çok kısa şey yapayım yine. İşte konuştuktan sonra der ki yani kaç milyarderimiz var, kaç milyonerimiz var? Hiç. Ama bizim birçok milyonlarımızın olması lazım deyip Türkiye'nin eksikliğin aslında zengin milyonlarının olmaması vurgusunu yapar. Hemen arkasından gelen İzmir İktisat Kongresi'ndeki artık daha Mustafa Kemal'in kafasındaki düşüncelerin, devletin düşüncesi olması doğrultusundaki çabalardan, adımlardan bir tanesidir. İzmir İktisat Kongresi'nin sonuç bildirgesinde de benzeri şeyler vardır. Denir ki yani bizim burada bir burjuvazi öyle diyelim milyoner oluşturmamız gerekiyor ama bunun oluşmamasının en büyük eksikliklerinden bir tanesi bizde kredi sorununu çözecek kurumların olmayışı, yani bankalar yok denir, böyle bir tespitte bulunulur ve arkasından Türkiye'de bankanın kurulmasının yolu açılır ve ilk kuruluş sermayesini zaten Atatürk kendisi verir. 250 bin TL'yi ve İş Bankası kurulur. İlk genel müdür de Celal Bayar'dır. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti devrimini yaptıktan sonra yöneliş olarak da bu rekabetçi dönem alanı da olmadığı için bizde doğrudur zaten. Doğrudan tekelcileşerek, hatta hemen işte banka kuruluşuyla beraber finans kapitalleşerek, siyasi olarak da finans oligarşisini kurarak bundan sonraki süreci böyle devam ettirmiştir. Yani aslında Kemalizmin bir finans kapital ideolojisi olarak doğması 1924'lerden itibaren geçen birkaç yıl içerisinde sonuçlanmıştır. Daha sonra ortaya çıkacak olan 1960'lardaki Kemalizm burjuva ideolojisi miydi, küçük burjuva ideolojisi miydi filan şeylerinin boşluğu biraz tarihe geri dönülüp bakılsa bulunabilecek şeylerdi aslında. Şimdi buraya bir geçiş yapmak anlamı ile şöyle yol almaya çalışayım. 1930'lardan itibaren İş Bankası'nın kuruluşu ve artık yerli sermayenin de oluşturulmasıyla birlikte güçlenen bir şey var tabii. Bir kapitalizm güçleniyor. Bunun sonucu olarak da zaten Atatürk'ün daha sağlığında 1937'de İsmet İnönü Celal Bayar hükümet değişikliği ortaya çıkıyor. Daha sonraki savaş yıllarına yaklaşılırken muhtemelen Burjuvazi'nin tercihi daha güvenli bir liman olarak Celal Bayar yerine yeniden İsmet İnönü'yü tercih etmesiyle birlikte savaş yıllarını böyle atlatıyoruz. Ama 1950 tekrar Demokrat Parti artık 46'da kurulup iktidara geldikten sonra hızla gelişen finans kapital Türkiye'deki hızla bir kırlara saldırı başlatıyor ve bütün Anadolu işte, Türkiye kapitalizminin kırlara da yayılışta bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi benzin istasyonları ve bayiliklerdir ve bunlar da o zamana kadar var olan Tefeci Bezirkan takımının finans kapitali hazır nedir? Kurumları oluşturuyor olması. Yani oradaki Tefeci Bezirkanlar birdenbire benzin bayi, beyaz eşya bayi haline bürünmüşlerdir. Ve kırlardaki müthiş soygun aynı zamanda köylülerin de müthiş yoksullaşmasına yol açmıştı. Ben o bahsettiğin yazıda rakamlar vardı ama benim aklımda hemen şuradan söyleyeyim zaten 1927'den 1950'ye kadar kır nüfusunun şehir nüfusuna oranı %25'e %75'tir 1927-1950 arası. Sadece %1'lik bir puan oynaması vardır. Ama 50 ile 60 arasında 60'a geldiğimizde bu oran %32'ye çıkıyor. Yani 25 kişiden 32'ye çıkıyor. Yani bu şu demek, 25'in üzerine 7, 4 çarpı 7, %28 kır kökenli nüfus 10 yıl içerisinde %28 artıyor. Ve bu şehirde büyük bir, bugün de benzerini 90'lı yıllardan itibaren aslında yaşadığımız şehrin etrafında bir yoksullar halkasının oluşmasına yol açıyor ve bu ister istemez hem tepkisini oluşturuyor hem de üst yapıda tepkisini, üst taraflarda tepkisini oluşturuyor ki bu 27 Mayıs 1960 darbesi, müdahalesi, kimse devrim demiyor ama bence devrimi hala, bu yoksullaşmaya bir tepkidir. Burada ben çok hala anlamlı bulduğum Fethi Gürcan'ın savunmasından çok kısa bir bölüm okumak isterim. Oraya da nasıl kısaca değinebiliriz bilmiyorum. Bir adım sonra gene oraya geleceğim ama şöyle şey yapıyor. Hele yaşamak, barınmak imkanından gittikçe mahrum kalan bu halk kitlelerinin büyük şehirlere akarak hemen de yarısına yakın kısmını kaplayan gecekondu inşaatının durdurulmasını, yasaklanmasını isteyen yönetici zihniyet diye egemen sınıfları suçluyor. Yani bir yoksullar geliyor İstanbul'un çeperlerine ve yoksullar kendilerine barınak kuracaklar ve devlet, siyasi iktidar bunu yasaklıyor. Ve bu işte 27 Mayıs'ların vicdanına sığmayan bir şey olarak ortaya çıkıyor. Ve sonra diyor ki gene işte biz ulusal iradenin gerçekten tecellisi için ona engel olan politik, ekonomik ve sosyal münasebetleri ulusun çoğunluğu lehine ortadan kaldırmak istiyordu.
Yani peki Fethi Gürcan 27 Mayısçıların tümünün iradesini temsil ediyor olabilir mi? Yani onların içinde bir kanat aslında Fethi
Gürcan. Tabii.
27 Mayısçılar diyemeyiz çünkü orada tabii, bir sürü fraksiyon var.
Tabii onların içerisinde bir kanat ama onların içerisinde önemli bir kanatı teşkil ediyor. Aslında şeyin çok kısa girebilir
olursam.
Hareketin şöyle aslında hareketin asıl lideri 1960 öncesinde daha 1950 ortalarında kurulan bir Türk Silahlı Kuvvetler Birliği gibi bir örgüt var. Bunun da başında Talat Aydemir var. Talat Aydemir 1960'larda Kore'de askeri ateşe filan bir diplomatik görevle meşgul durumda. Talat Aydemir yokluğunda 27 Mayıs oluşuyor, yapılıyor. Talat Aydemir dönüp geldiğinde bu kaymaları ortadan kaldırabilmek için çeşitli defalar müdahalelerde bulunuyor. Hem nedir? diplomatik dille bunları yapmaya çalışıyor. Siyasette görüşüyor, ordu içerisindeki yarısı bu aylarla görüşüyor, Birlik Komitesi'de görüşüyor ama Talat'ın, Aydemir'in büyük bir prestiji ordu içerisinde özellikle var. Bunu ortaya çıkartamayınca arkasından işte gireyim madem o konuya şimdi 28 Şubat sanıyorum 62 ve 21 Mayıs 1963 darbe girişimlerini Fethi Gürcan'la beraber Talat Aydemir yapıyorlar ve ikisi de başarısızlığa uğraşıyor. İlkinde sadece emekliye sevk ediliyorlar, ikincisinde yargılanıp idama mahkum ediliyorlar. Okuduğum bölümde zaten o davaların savunması. Bu dönem şundan anlatıyorum aslında. Talat Aydemir, Fethi Gürcan 27 Mayıs'tan başlayarak tabii bunların yarattığı zemin aslında ordu içerisindeki yurtsever devrimci subayların yoksul halk lehine bir takım değiştirme çabaları içerisinde zorla vesaire olduğunu gösterir. Ki bu zaten idamları 1964'lere falan sarkıyor ki 67-68 sonlara kadar ortaya çıkarken arada bir 3-4 senelik bir zaman var sadece. Bir diğer taraftan da Harp Okulu'ndan 1459 öğrenci tarif ediliyor, tasfiye ediliyorlar, atılıyorlar okuldan. Ve bu öğrenciler çoğu da tabii oraya sınavla girmiş, pırıl pırıl zeki öğrenciler. Bunların çok önemli bir bölümü sivil üniversitelere giriyorlar. Yani ne zaman? İşte 66-67'ler filan. Zaten bunların önemli bir kısmını biz daha sonraki 71 devrimci hareketin içerisinde ya da daha önceki 67-68 öğrenci gençlik hareketi içerisinde de görüyoruz bu insanların çoğunu. Zamanla bu sol örgütler içerisinde yer alacak da olan. Aslında 1960'lar 27 Mayıs hareketi arkasından 28 Şubat 21 Mayıs hareketi Talat Aydemir hareketleri yani öyle bir ortam öyle bir psikolojik ortamda dahil buna yaratıyor ki artık Türkiye'de doğabilecek bir sol hareketini Kemalizm nedir döşeğine doğmaması mümkün değildi. Oldukça işte nedir silaha yatkın, işte devrimci ruha hitap eden davranışlarda bulunuyorlar ve yönleri yoksul halkı kurtarmak. Bu açıdan yeni doğan Türkiye devrimci hareketi büyük ölçüde Kemalist inmeli olarak da doğuyor. Doğmak zorunda kalıyor daha doğrusu. Yani başka türlü olmasını ben bu tarihten baktığımda çok fazla mümkün de görmüyorum aslında. Şey öyle. Bu müthiş bir sempati de yaratıyor şeyde Türkiye sol hareketinde orduya karşı. Bu Turan Feyzoğlu'nun yazdığı anı söyleşiler vardı. Orada bol bol bu tür şeyler, anekdotlara rastlayabiliriz. İşte gençler Cağaloğlu'nda yürüyüş yaparlarken oradan ben birazcık abartayım. Çünkü o zaman subaylar falan da daha çok fazla lojmanlara tıkıştırmamışlar. Herkes işte normal vatandaşlarla oturuyor. Her apartmanda bir üst katta yarbay, altta bir yüzbaşı oturuyor falan. Böyle bir dönemde yani darge edildiği gibi yani subaylar aslında o dönemde de böyle işte gençler yürüyüş halindeyken oradan bir subay geçiyor. Koşuyorlar hemen alıyorlar subayı artık şeyi bir devrimciliğin simgesi haline geliyor. Omuzlarını alıyorlar. Akşam evinden akşam işinden çıkmış pazar alışverişini yapmış bir subay amcayı omuzlarını alıp gösteriye bir malzeme yapıyorlar. Bu aslında orduya karşı yeni doğan devrimci kuşakların sempatisini gösteriyor. Ve aynı zamanda bu ordu gençliğinin başından itibaren halkçı başından itibaren derken 27 Mayıs'tan itibaren kastediyorum daha evvelinden değil. Orası ayrı bir şey tartışma konusu. 27 Mayıs sonrası ordu gençliğindeki halkçılık ister istemez yeni doğan devrimci gençliğe de sirayet ediyor. Burada başka bir şey daha var tabii. Dünyada da başka şeyler olup bitiyor. Yani bir İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış Doğu Avrupa'daki Sovyet Kızılordu desteğiyle sosyalist devletler var. Bir sosyalist blok kurulmuş. Dünyanın Latin Amerika tarafında Küba devrimini yapmış, ulusal kurtuluş hareketleri var, işte Bolivya'da direnişler var, Çin Uzak Asya'da devrim yapmış, işte Kuzey Kore nitekim devrimini yapmış, Vietnam'da bir halk kurtuluş savaşı devam ediyor, Afrika'da ulusal kurtuluş hareketleri var. Ama bütün bunların hepsinin önderliği sosyalizmlerden etkilenmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'deki sol hareketin de dünyaya baktığında dünya ölçüsünde sosyalizmin prestijinin o yüksekliği karşısında etkilenmemezlik edemiyor Türkiye sol hareketi de ve ister istemez Türkiye sol hareketi de Marksizm-Leninizm'le sempati, ilgi duyan ve bu doğrultuda araştırma yapan bir hareket haline geliyor. Ama bu sürekli Kemalizmle ilmelenmiş vaziyette. Türkiye sol hareketinin 1967'lerden 68'lerden 71'lere varıncaya kadar, hatta daha sonraki de 71 devrimciliği bağlamında söylüyorum, mücadelesi bir anlamda da Kemalizmle mücadelesi olarak da değerlendirilmeli. Bu doğrultuda epey bir emek sarf etmiştir. Şuradan bir iki ben şey yapayım. Mesela şu Mahir Çay'ın değerlendirmelerinden bir tanesi. Kemalizm küçük burjuvazinin en sol, en radikal kesiminin milliyetçilik tabanında anti-emperyalist bir tavır alıştır. Bu yüzden Kemalizm soldur, milli kurtuluşçuluktur. Kemalizm devrimci milliyetçilerin emperyalizme karşı aldıkları radikal politik tutumdur diyor. Mahir Çay'ın değerlendirmesi küçük burjuvazinin en sol, en radikal kanadının tepkisi ve sol olarak değerlendiriyor Mahçen o zaman. Ama bir Kaypakkaya örneği var. Bu demin anlattığım politik ortama ilişkin onu da söyleyeyim. İbrahim Kaypakkaya Kemalizm'den en ciddi kopuşmayı yaşayabilen, daha sonraları bu kopuşmayı gerçekleştirebilen değerimizlerden bir tanesi. Ama onun üzerindeki Kemalizm etkisi bile şu. Yine 6. filo Boğaz'a demir atmış, Türkiye halkına meydan okuyor. Yine İstanbul sokaklarında moral takviyesine çıkmış Amerikan askerleri. Mustafa Kemal'in gençleri durur mu? Mustafa Kemal durur muydu? Durmazdı. Gençler de durmuyorlar. Yani kendini hani bugünkü deyimle Mustafa Kemal'in askerlerinden bir asker sayıyor İbrahim Kaypakkaya'da 1900. Bunun tarihi de 1969 Aralık, yani 70'ten bir ay önce yazılan yazı. Dolayısıyla o dönem içerisinde Türkiye devrimci hareketini, gençlik hareketini, devrimci hareketini Kemalizmle arasındaki bağ müthiş derecede güçlü durumda. Yani kendileri Kemalist değilse bile Kemalizm onlar için işte gayet solcu, hemen işbirliği yapılabilecek ittifak gücü falan bir hareket durumunda. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Bu dönemde Doktor Hikmet Kıvılcımlı da bence çok geç kalmış müdahalelerde bulunmaya çalışıyor Türkiye devrimci hareketine. Ama onlarla ideolojik olarak mücadele ederken de onların Kemalizmine çok bodoslamadan bir saldırıya geçmek yerine daha tırnak içerisinde anlayışlı davranarak Kemalizmi çok fazla kötülemeden, onlardaki Kemalizm sempatisini daha sosyalizme çekme çabası içerisinde günlük politik yazılar yazıyor. Değerlendirme analizlerinde olmayan şeyleri oraya girdiğinde Kemalizmi daha sınıfsal eleştirilerini falan yapar. Burjuva ideolojisi olduğunu her zaman söyler. Ama gençleri çok fazla karşı karşıya kalmamak için herhalde günün politik ortamına uygun işte 29 Ekim olur. O günkü sosyalist gazetelerine vardır. Bir makale yazar. 23 Nisan olur. 19 Mayıs olur. Bir makale yazar ve onu daha çok anti-emperyalist mücadeleyi, gençlerin sempati duyduğu anti-emperyalist mücadeleyi sosyalist kanalına devşirmeye çalışır. Bunu ben şeyde bir kendisinin aktardığı bir anekdottan da örneklemek isterim. Günlük anılarda geçer sanıyorum, işte 30'lar ortaları falan olmalı. Kemal Tahir geliyor. Namık Kemal'le ilgili saate de bakayım bu ara. Namık Kemal'le ilgili bir röportaj almak istiyor kendisinden ki işte Nazım Hikmet'le yapacak, Kerim Sadi'yle yapacak, 3-5 tane de sağcı yazarla yapacak falan. Kıvılcım da diyor ki ben o zaman diyor Atatürk Türk Ocakları'nda Namık Kemal'in resimlerini indiriyordu. Ama diyor gençler arasında da Namık Kemal'in şiirlerinden hareketle bir sempati vardı. Benim sempatiyi çok fazla şey yapmadan, hırpalamadan gençlerin Namık Kemal'e olan sempatisini bu tarafa, yurtseverliğe, sosyalizme doğru çekme çabasıyla bir makale yazdım, verdim. Ve işte Namık Kemal yaşasaydı bugün günümüz şartlarında, ki o günün şartlarında Namık Kemal devrimci olduğu için, birinci meşrutiyet devrimcisi, bugün yaşasaydı devrimci olurdu, sosyalist olurdu diye bitirdim yazıyı diyor. Herhalde bu yüzden de zaten yazıyı basmadılar diyor. Yani o günkü tavrından hareket edersek Kıvılcımlı'nın, gençlerin nasıl o zaman Namık Kemal'e olan sempatisini fazla hırpalamadan hoşgörülü bu tarafa çekmeye çalıştıysa, 1967-68'lerde de gençlerin Mustafa Kemal'e olan sempatisini de o günkü günlük yazılarla çok fazla hırpalamadan sosyalizm tarafına çekmeye çalışıyor. Çok fazla cebelleş olmadan. Ama ta ki bir noktaya kadar artık gençlerin bu Kemalizme olan yatkınlıklarını sosyalizme çekmek yerine, özellikle bunu yön ve medyada de bulabileceğimiz şeylerini, yansımalarını doğrudan, işte Kemalizmle sosyalizm arasında aşılmaz duvarlar yoktur'dan başlayarak, Kemalizmin işte küçük burjuva radikalizmi falan, zaten biz yani amcaoğlu gibi çok severiz birbirimizi gibi şeyler başladığında, Kıvılcım'ın müdahaleleri de başlıyor o zaman, işte üçlemeyle müdahale ediyor doktor ve özellikle son eseri Zortlama diye kısaca geçen Milli Demokrat Devrimi Eleştirisi kitabında, orada çok açıktan Kıvılcımlı Kemalizm eleştirisine girişir ki o Kemalizm eleştirilerinin o Kayoğlu'nun da çok övgüyle methettiği yoldaki 30'lardaki Kıvılcımlı eleştirilerinden özünde hiçbir fark yoktur. Yani bir şeyi, eşyayı bir yumuşak bir isme çağırabilirsiniz, bir sert bir isim çağırabilirsiniz. Özü çok fazla özünü değiştirmez. Dolayısıyla Kıvılcımlı'nın Kemalizmle inmelenmiş bir siyasi hareketi asla temsil etmediğini düşünüyorum, ama şöyle söyleyeyim, hatta 1970'te Kıvılcımlı'dan başka bütün siyasi önderler, hareketler Kemalizm inmelidir. Ondan kendisini saklamış olan bir tek siyasi hareket vardır. Doktor Hikmet Kıvılcım'dır ve hareketidir, çevresidir. Böyle bakıyorum olaya. Şimdi bu burada
Tayyip Akkaya'nın herhalde son dönemde, özellikle son döneminde tabii çok net bir kopuşu var. Yani hızlı tabii bir süreç, gençlerin o dönemdeki devrimcilerin ideolojik olarak da yetkinleşmesi anlamında da fırtına hızıyla her şeyin aşıldığı. Yani sonuçta Deniz Gezmiş'in de idam sehpasındaki ifadeleri gerçekten aslında o dönemin ne kadar hızlıca geçildiğini ve aşıldığını da gösteriyor. Abi. Ve o 71 hareketinin kalıntıları, bugün devam eden, onların izinde yürüyenler de aslında o dönemde Kıvılcımlı'yı bayağı bir sanki Kemalizmin şeyi gibi, putu gibi ortaya koyuyorlar. Mesela geçen Aydın Çubukçu'yu bir Galip Saltunoğlu'nun herhalde vefatı sonrasında yapılan bir toplantıdaki değerlendirmesinde, işte Kıvılcımlı da Kemalizme zaten geçmişti filan. Yani şeyde de çok yoğun, Kaypakkaya'da da böyle çok yoğun bir eleştiri var. Yani bu şimdi nasıl bir yere oturuyor? Yani bu ne şimdi? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir yandan evet, gerçekten
işte yol otokritiği zaten oldukça net ve ama iş ne zamanki ciddi bir teorik tartışmaya geliyorsa doktor o dönemki tüm metinlerinde çok net bir Kemalizm karşıtı koyuyor ama taktiksel çerçeve olarak da Kemalizmi ana muarız olarak karşısına koyan bir pozisyonda da durmuyor. Ama bu o dönemin aslında Kıvılcımlı'dan da kopuşan, biraz Mihribelli'den ve Kıvılcımlı'dan da kopuşan gençlik hareketleri, devrimci örgütler Kıvılcımlı'yı Kemalizm'le eşleştirmeyi bir tür kolaylaştırıcı bir kopuşma yöntemi olarak tercih ediyorlar. Bu aslında belki de o dönemin yarattığı, yaşadığı bir kopuşma sürecinin bir tezahürü olarak okunmalı. Tarafların birbirini tam olarak gerçekçi anlamda belki de anlamakta ve bir arada davranmakta zorlanmalarının da bir tezahürü ki doktor bu dönemde aslında bir anarşi yok büyüklerlerin işte yani bir arada durma, bu hareketi bir arada tutmaya dönük de bir perspektife sahip. Aslında yani meseleyi sadece Kemalizmle ilgili bir tutum olarak diye değil de 71 devrimciliğe doktorun esas meselesi ideolojik bir tartışma değil orada. Aslında bir stratejik tartışma, bir anlık taktik tartışması. Bir tanesi ise silahlı mücadele yolu, bir tanesi de Kıvılcımlı'nın işte işçi sınıfının örgütlenmesi ve sınıf partisinin reorganizasyonuyla ilgili taktiksel çerçevesi. Yani bu taktiksel çerçevelerin çatallanmasını nasıl değerlendirebiliriz ve Kıvılcımlı'nın buradaki tutumunu ki çok büyük bir çaba harcıyor. Yani hem Türk solunda yazıyor, aydınlıkta yazıyor, sosyaliste yazıyor. Bütün kesimler işte dev genç seminerleri var. Yani aslında muazzam bir o devrimci unsurlarla temas kurma çabası içerisinde. Onlarla beraber belli kesimlerle de hareket edebiliyor aslında o dönemde. Kimi gençlik içindeki unsurlarla da. Ama bu çatallanmayı da engelleyemiyor. Bence Türkiye devrimci hareketinin en önemli bir kırılma şeyi de bu. Yani hepimiz aslında 12 Mart'ı şey olarak değerlendiriyoruz ama 12 Mart'a gelirken Kıvılcımlı'nın o dönemdeki şeyi toparlanmayı, derli toplu durmayı örgütleyemeyiş olması da kısa vadede belki etkisi çok fazla hissedilmeyen ama uzun vadede hala izlerini taşıdığımız bu solun dağınıklığının da bir tezahürü olarak değerlendirilebilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz o dönemki taktikler? Çünkü bizim siyasi gelenekte de aslında bu biraz şey diye okunur. Yani derleniş meselesi aslında biraz şey. Yani artık sınıfsal parçalanmalar var, zümreler ayrışmış birbirinden, her birinin kendi politik tercihleri var ve dolayısıyla bu kopuşmalar aslında toplum içinde yaşanan sınıfsal kopuşmaların bir tezahürü olarak okuma eğiliminin olduğu metinler vardır. Ama şimdi bugünden bakıldığında Kıvılcımlı'nın 71'de ortaya koyduğu politik taktik başarılı olsaydı diye bir böyle bir karşı olgusal bir analiz geliştirmeye çalışsak Türkiye Devrimci Hareketi'nin akışı nasıl olurdu diye düşünmeden insan edemiyor gerçekten.
Evet. Böyle bu tür spekülasyonları bol bol ve zaman zaman yapıyoruz. Böyle olsaydı, keşke böyle olsaydı filan diye ama en sonunda olanları o ama bize düşen tabii hem dönemin analizini yapabilmek hem de gönlümüzden geçen keşkelerin niye olmayışını da açıklayabilmek de gerekiyor tabii. Dönemin özelliklerinin bir tanesi de şu aslında, yani sadece bir soyu Kemalizm yok ortada, bir de pratik ordu gerçekliği var. 12 Mart'a gelmeden bir 9 Mart müdahalesi var. Bir de onun da altında, içinde, ordu içerisinde örgütlenmeler var. Birisi işte Proleter Derimci Örgütü diye Hava Kuvvetleri içerisinde Orhan Savaşçıların kurduğu örgüt ki doğrudan zaten kayıtsız şartsız THKPC'ye iltihak ediyorlar onlar. Öbür taraftan Deniz Subayların 69'da senin de bahsettiğin geçenlerde okuduğun hatta bildirisi var. Yani ordu içerisinde geniş bir Marksist yayılma, örgütlenme, sosyalizmin etkisi içerisinde olan genç subaylar falan orada da var. Ve bunlar sürekli karşılıklı birbirlerini etkiler halde. Bu ordu içerisindeki bu yaygınlık aslında tersinden de doğru siyasetler içerisinde de subay yaygınlığı var. Bugün bize çok yadırganacak gibi gelen, hani bir belki bir çay içecek subay bile ya da hiçbirimizin öyle bir çay içecek subay arkadaşı bile yok artık. O dönem öyle değil ve her siyasetin içerisinde bir sürü subay var. Getiriyorlar işte Selimiye'ye sorgudan değerimizler işkencelerden geçirdikten sonra Selimiye'ye tıkıyorlar ama Selimiye'deki nöbetçi subaylar doktorculuk, THKPÇ tartışmaları falan yapıyorlar orada o arada. Artı sol hareketler içerisinde işte THKPÇ'nin içerisinde merkez komitesine kadar tırmanmış subaylar var ki Kaypakkaya hareketi içerisinde TKPMR davası ki çok daha geriye sarkar öbürleri darbe yedikten sonra falan daha gerilerdedir 73'ler falan sanıyorum. Ayrıca Kaypakkaya da Mahir gibi Deniz gibi öyle çok karizmatik bir lideri de değildir. Daha taşralıdır. Daha sonraki devrimci tipolojisidir aslında 12 Eylül öncesi kuşağına denk düşen devrimci tipe denk düşer daha çok. TİKKO TKPMR davasında bile 25-30 subayın adı geçiyor ki artık 9 Mart tasfiyeleri yaşanmış, orduda tutuklamalar yapılmış vesaire vesaire. Hala TİKKO içerisinde bile 15-20 tane, 30 tane belki davadan yargılanan subay var. Yani siyasi hareketler içerisinde de çok yaygın bir subay etkisi de var.
Burada şimdi aslında şey var sanki, değil mi? Yani biz bir olguyu, bir kavramı tarihselleştirmediğimiz zaman, yaşanan gerçek olguların içerisine oturtmadığımız zaman ve onu bir şablon, kalıp haline tarihsizleştirdiğimiz zaman, işte devlet meselesini, aslında bu tarz özgünlükleri, bu tarz tarihin ortaya çıkardığı sıra dışı kıvrımlar ve kıvrımları anlayabilme şansımız da yok ve bu, şimdi tam da onu size soracaktım. Sizin çünkü yazınızda biraz sadık bir doktorcu olarak bunu dirlikçi geleneğe bağlama noktasında bir referans vermişsiniz doktora. Çünkü işte bu halkçı eğilimin aslında kökenlerinin Osmanlı'daki dirlikçiliğe kadar gittiğini ifade ediyorsunuz. Ama ben geçen haftaki tartışmada da gündeme geldi. Aslında bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Yani bunu sadece Türkiye'nin bir özgünlüğü olarak açıklamamış. İşte Portekiz devrimi, işte Bolivya'da, Latin Amerika'da birçok benzer şekilde devrimci askerlerin belli dönemlerde kimi çıkışlar yapmaları falan aslında küresel ölçekte yaşanan bir olgu ve bence geçen o Huntington'ın şeyinden de bahsettim. Emperyalizm buna karşı aslında bağlı devletlerin, kendi batı kampındaki devletlerin devletlerini dizayn etmek, devlet sınıflarını yeniden dizayn etmek, bürokrasisini yeniden temizlemek ve saflaştırmak anlamında da bir hamle yapıyor ve 70-80 darbeleri aslında birçok ülkede bu işe hizmet ediyor. Bizde de yani aslında 12 Mart biraz devletin kendisine yaptığı bir darbe esas olarak gibi gözüküyor. Yani hatta işte sonrasındaki o polder örgütlenmesi falan da, yani bunlar bir 2000'lerde, 90'lı yıllarda devrimcileşmiş ve tarihsel bilince çok fazla sahip olmayan bir komünist açısından çok sıra dışı olaylar. Yani polder nedir yani? Ama benim mesela bizim Boğaziçi'nden arkadaşımızın babası polder davasından Diyarbakır cezaevinde ölmüştü mesela. Yani böyle ciddi bedeller ödemiş bir şey var. Dolayısıyla bu devletin kendi içindeki bir temizlik. Şimdi devlet egemen sınıfın aygıtıdır diye komünist manifestodan bir cümleyle, yani onun işte komitesidir, yönetmişlerin üstlenmiş komitesidir diye bir komünist manifestodan cümleyle devleti anlamaya çalıştığımızda bunları pek anlamlandırabilme şansımız herhalde olmuyor. Ama şey, bana açıkçası yani biraz da bu küresel ölçekte gözlenen bir olgu olmasından dolayı bunun Osmanlı'daki dirlikçilikle bağını kurmak bana biraz açıkçası zorlama bir bağ gibi geliyor. Aradaki kimi halkaları ben takip edemiyorum. Siz o konuda ne düşünüyorsunuz?
Vallahi Mert, ben geçen de şu notlarımı hazırlarken dirlikçilik tamam işte biliyoruz da şunu şey yaptım. Ya dedim dirlikçilikteki yozlaşma, bozulma ne zaman başlamıştı diye tekrar Osmanlı tarihi maddesine dönüp bir göz attım. Yani Kıvılcım'ı bir de sağ olsun öyle metotlu çalışıyor ki pat pat pat pat pat işte ön taraftaki şeye bakıp sen bulabiliyorsun nerede. Açtım baktım, yani gerçekten dirlikçiliğin ortaya çıkışı dirilikçiliğin soysuzlaşma süreçlerini o kadar güzel anlatıyor ki ben orada yeniden gerçekten heyecan duydum. Senin dediğin Portekiz örneği tamam yani Venezuela'da da var yani ordu genç subayları bir şeyler yapıyorlar ama bizdeki çok da farklı bir şey. Bizdeki süre gelen bir şey, tarihten beri süre gelen bir şey. O dirilikçilikteki hatta özünü komünal toplumda da bulabileceğimiz başta bir dirilikçi asker var. Bu aynı zamanda köylü. Yani Kırşehir'in falanca köyünde bir miri araziyi kontrol ediyor. Bunun sorumluluğunda orada köylü, çiftçiler yani verilen topraklara çift deniyor. Bu çiftçiyi işleyen çiftçileri de hem asker eğitimlerini yaptırıyor hem işte eğitimlerini yapıyor, üretim yaptırıyor. Bunlardan vergilerini topluyor filan. Ama savaş zamanı geldiğinde de haydi arkadaşlar toplayıp bunları savaşa götürüyor ve bu düzen böyle sürüp gidiyor. İşte bir yere kadar dirilikçiliğin soysuzlaşmasına kadar. Bu İttihat Terakki işine girmedim. Sana gönderdiğim şeyde de notlarda da vardı. Oradan başlayacaktım aslında ama 1908 devrimi önceki Yeniçeri ayaklanmaları vesaire 1908 devriminde Enver Paşa'nın rütbelerini atıp da dağa çıkması ve daha önce dağa çıkmış olan zaten Üzesneliler, Oğrul Eyüpler filanla birlikte padişaha baş kaldırıp ve halk tarafından alkışlanarak hürriyet kahramanı ilan edilmeleri ve padişahı alaşağı ederek sürgüne göndermeleri ve devleti yönetmeye talip olmaları ve yönetmeleri. Şimdi başlangıçta ortaya çıkış ben sana
peki bunu şeyle açıklayamaz mıyız? Yani sonuçta Osmanlı modernleşmesi dediğimiz olgu zaten ordu üzerinden başlıyor. Dolayısıyla yani batılılaşma ideolojisinin ordu içerisinde kökleşmesinin ve kapitalizmin taşıyıcı sınıflarının aslında ordu bürokrasisinin içerisinde kendisine bir aydın karşılığı önderliği geliştirmesi. Yani çünkü birlikçilik geleneği Celali isyanlarıyla bitiyor. Yani Yeniçeriliği dirilikçilikle bağlar o kapı kuludur. Yani doktorun çok eleştirdiği kapı kulu zihniyetidir ve ordunun tümü aslında dirilikçilik sürecinin Celali isyanlarına varıp orada ezilmesi sonrasında aslında kapı kulu geleneğinden beslenir. Yeniçeriliğin belki yerel çalışan sınıflarla kentli kimi işçi sınıfıyla bağlantısını kuran onu böyle esnaf vesaire üzerinden aslında işçi sınıfının bir prototipi olarak gören hem güncel tartışmalar var hem de Kıvılcımlı'da da buna benzer alıştırmalar var. Belki öyle bir bağ kurabiliriz ama ben geç Osmanlı modernleşmesindeki ordu Jöntürk vesaire akımının aslında biraz Osmanlı'da bu batılılaşma ekolünün, batılılaşma faaliyetinin ordu üzerinden başlamış olmasıyla dolayısıyla Batı ideolojisine en açık kesimin modernleşmeyi yaşayan kesim burası olmasıyla ve onun da bu burjuva devrimlerinde aydın sınıflar rolünü oynama kapasitesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla bana dirilikçilik tartışması biraz gerçekten şey geliyor. Yani tam çünkü o ara bağları kuramıyorum. Mesela Yeniçerilik dersek Yeniçerilik dirilikçilikle hiçbir bağı yok. Yani bir de tarihsel şeyin o nasıl bir şey olarak taşınıyor? Yani bu kültür olarak mı taşınıyor, hikayelerle mi taşınıyor? Hani mesela Köroğlu, Meroğlu falan gibi bir takım böyle asi dağa çıkmış eşkıya unsurunda bir devrimcilik atfedilebilir ve bunun aslında şeyde karşılığını görüyoruz işte Çerkez Ethemlerde, Demirci Mehmet Efe'lerde filan o Kuvay Milliye'de. Ama bu nasıl bir süreklilik var burada? Kıvılcımlı bunu tam olarak biraz hızlıca sanki bağlıyor gibi geliyor bana ama bilmiyorum yani tartışmaya açık.
Tabii ki tartışmaya açık. Yani aslında çok bilimsel düzeyde tartışılması gereken bir şey. Yani doktorun istediği de zaten bu ama o çapta tartışabilecek pek kimse çıkmamış. Yani.
Evet, ben zaten en çok üzüldüğüm şey o. Kıvılcımlı'nın o kamusal tartışmayı. Bu arada bir soru gelmiş hocam, ben onu size yönlendireyim. Buyurun. Bir saatlik bir süreye de yaklaştık, onu da değerlendirerek. Nilüfer Kuzu arkadaşımız bir soru yöneltmiş. Tipe neden kabul edilmedi Kıvılcımlı diyor ve gerçekten Kıvılcımlı'nın 60'lardaki eleştirel perspektif. Tiple çok uğraşıyor Kıvılcımlı. Çünkü tipe biraz en azından bir dönem Proletarya Partisi'nin reorganizasyonu için bir misyon da biçiyor. Onunla çok uğraşıyor ama Kıvılcımlı tipe kabul edilmiyor.
Nedir yani bunun arkasındaki şey?
Sanıyorum tipi kabul edilme işinin şeyini bir yasal engel de var sanıyorum. Yani parti üyesi olamama doğrultusunda bir yasal engel de var sanıyorum ama bu yani böyle bir şey varsa bile tip ekibinin şeyidir o. Ya yaşasın ya zaten de böyle bir madde var. Bir doktor almaktan kurtulduk gibi şak şakla karşılayabileceği bir durum. Ama dediğin gibi ayrıca hemen de şunu söyleyeyim. Kıvılcımlı'nın tip üyelik formunda öneren üye imzasını Deniz Gezmiş. Böyle bir şey var. Deniz Gezmiş'in ısrarı çok zaten. Hocam işte gelseniz de, hocam gelseniz de. Oğlum evladım diyor zaten. Evladım beni almazlar oraya şeyi, parti falan. Nitekim dolduruyorlar üyelik formunu Üsküdar, hatta Üsküdar ilçesine. Ama Kıvılcımlı oraya üye olarak kabul edilmiyor. Ama sanıyorum ben çok fazla ileri gitmem o doğrultuda da sanıyorum bir yasal engel olduğundan dolayı ama Kıvılcım oraya girseydi de ne kadar kalabilirdi onu bilmiyoruz ama burada asıl olan şey şu: doktor tipin kuruluşundan da itibaren tipin Proleter Partisi olması doğrultusunda büyük çaba sarf ediyor. Tipe işte uyarmak için uyarmalıyı, tipe teklifleri yazıyor. Nasıl, hangi eksikliklerimizi giderirsek, neler yaparsak tip daha işsiz partisi olabilir doğrultusunda çaba gösteriyor. Ve insanlar orada tutmaya çalışıyor. Hatta bölünme kongresinde nasıl bölünmeyebilirdi tip diye işte Kürt soluyla MDD'ciler ortak bir ittifak yapsalardı tip bölünmekten kurtulurdu.
Hatta gençlerin ayrılmasını eleştiriyor. Bunu o imkansız tabii hale ki getirdiği için. Evet. Gençlerin tipi alması gerektiğini düşünüyor.
Tabii ki. Yani Kıvılcımlı'da işte 12 Mart öncesi hareketin bölücülerinden falan da bilinir ama öyle değildir. Yani en son bölünenidir Kıvılcımlı aslında. Sürekli hareketi bir araya tutmaya çalışmış. Hepsini yani. Öyle bir dermici, önder gerçekten. Evet. Ama onu çok fazla başarabilmiş değil. Ama şimdi bu günden baktığımızda ya da işte aradan 50 yıl geçti artık yani 10 sene 15 sene sonrasından baktığımızda ben şunu düşünürüm. Başına da söyledim. Müdahale etmekte geç kaldı diye artık kopuşmalar öyle bir safhaya gelmiş ki ille de ya bir arada kalsak bölünmesek gibi şeylerin çok fazla bir anlamı yok. Bölünme ideolojik ayrışmalar başlamış durumda. Kıvılcımlı belki çok daha erken müdahale edebilmeliydi. Türk solunda yazacağına, ondan sonra Aydınlık'ta yazacağına, 67 sosyalisti niye kapattı ben çok fazla anlamlandıramıyorum bugün mesela. Niye oradan devam etmedi de bağımsız bir çizgi sürdürmedi? Sürdürseydi bence daha iyi bir sonuç almış olabilirdi diye düşünüyorum bugünden, bilmiyorum. Ama yani yaşananlar öyle yaşandı.
Şimdi tipin aslında tip meselesiyle ilgili Kıvılcımlı'nın hep satır arasında vurguladığı tiplerin kulaklarına işte sakın eski komünistleri partiye almayın noktasındaki uyarıların etkili olduğuyla ilgili düşüncesi ve herhalde sol ortam içerisinde de en ağır eleştirdiği bu şeyler, abacılar diye tarif ettiği ekip. Dolayısıyla ondan da bir süre sonra çok net bir şekilde kopuşuyor ve ama tipi çok uzun süre önemsiyor ve tiple sağlıklı bir iletişim kurmak için de çok fazla çaba harcıyor gibi görünüyor. Bu Emin abimizden de bir soru var. Kendisini selamlıyoruz buradan da. Diyor ki Bolşevik Bakan Mstislavski de orduda bir subaydı. Komünistlerin ordu içerisindeki örgütlenmesi de illaki olacaktır ama bu ordunun ve devletin asli bilimsel sosyalist tanımını değiştirmez diye düşünüyorum demiş. Yani burada herhalde benim bu komünist manifestodaki işte ordunun, devletin egemen sınıfın komitesidir tanımından yola çıkarak yaptığım değerlendirmeyle ilgili söylemiş. Doğru, haklıdır tabii ki. Yani devletin asli bilimsel sosyalist tanım, ama bu tanım ana karakter itibariyle korunsa da sınıf, devletin kendisinin de aslında bir sınıf mücadelesinin izlerinin kazındığı bir şey olduğunu da gören bir yerden bakmak gerekebilir. En azından bürokrasi içerisinde kimi dönemlerde, belli dönemlerde belli özgün gelişmelerin yaşandığını görmek ve bu, yani tarihsizleştirmek derken bunu kastediyorum. Yani biz kafamızda bir ezberle yaklaştığımızda sürece, yani bir tanımın dar kalıbı içerisinde sıkıştığımızda hayatın önümüze sunduğu olanakları görmezden geliyoruz. Yani bu bence solun kendisini hayattan kopartması ve bir teorik bir hapishaneye kendisini sıkıştırması ve hayatla bağlarını kopartması solu ölgünleştiren ve bir anlamda da onu aslında bir akademik çerçeve içerisine hapseden bir şey. Yani burada Lenin'in işte Nisan tezlerini yazarkenki özgünlüğü ve onun o yeni olanağı ortada gördüğünde kendi partisini ve kendi arkadaşlarını bile ikna etmek için aslında ne kadar büyük bir çaba harcadığı ve bunu değiştirmek için ne kadar büyük bir emek harcadığı meselesi mutlaka üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Tarih belli momentlerde belli olanaklar yaratıyor ve bir devrimci önder olarak bu olanaklara siz dokunmaya çalışmak durumundasınız. Yani bunları bir hegemonya projesi çerçevesinde bir işte Kıvılcım'ın dediği gibi Proletarya Partisi'nin kanatları altında bir arada tutabilmek. Yani çünkü Kıvılcım da şöyle çok özgün bir işe kalkışıyor. Bir tarafta işte biz bir hafta önce şey tartıştık. Özgün Kur'an yorumunu tartıştık. Orada çok sıra dışı bir aydınlanma perspektifini eleştiren bir şey var. Orada inanılmaz bir İslam'a çok özgün bir bakış var. Çünkü kafasında işçi sınıfının İslam'dan etkilenmesi meselesi var ve onları aslında almaya çalışıyor. Bir taraftan da ordunun içindeki devrimci fraksiyonları almaya çalışıyor. Yani ultra Kemalist falan. Yani şimdi bu tabii kolay bir iş değil. Bunu kimi zaman tutarsızlıklar olarak da görmek mümkün olabilir ama Lenin'in şu lafını da unutmayalım. Yani teori gri, hayat yeşildir. Yani bunu herhalde unutmadan yürümekte fayda var diye düşünüyorum.
Ben sonuna doğru yaklaşıyoruz herhalde Mert. Söylemek
evet yaklaşıyoruz.
Var. Aha, söylemek istediğim birkaç şey var burada. Bu özellikle gençlik eğilimlerinin oluşum süreçlerinde Kıvılcım'ın etkisine de ben kısaca bir değinmek istiyorum. Burada çok önemli olan şeydir tabii. Mahir Çayan THKPC eğilimdir. Onların Kıvılcım'dan etkilenme ve o doğrultuda yeniden bir ideolojik yapılanmaya girme eğilimleri çok daha fazladır diğerlerine göre. Mahir'in neydi şuradaki devlet şöyle diyor ekonomik tahlil olarak Türkiye'de devlet 1970'e kadar burjuvazinin hiçbir zümresinin kesin hakimiyeti altına girmemiştir diyor Mahir Çayan. Halbuki daha önceki şeylerimizde değinmelerimde ben söylemiştim ki 1900 daha 20'ler 25'lerde finans kapitali kesin egemenliği altına girmiştir. Yani tefeci bezirganlığının Anadolu'da müthiş yaygınlığı vesaire vardır ama tefeci bezirganlık finans kapital yemlediği ölçüde vardır ve var olmuştur. O yüzden Türkiye'deki egemen sınıf tahlili çok daha baştan yapılmış durumdadır. Fakat bunu zaman içerisinde aşıyor epey özellikle Mahir Çağan ve THKPC çevresi ve ne diyor şeyde belli bir yere geldikten sonra artık son yazılarında Mahir Çağan özellikle işte finans kapital değerlendirmesini de sık sık kullanır. Mesela ben şurada Ulaş Bardakçı'nın savunmasından küçük bir kesit aldım, okuyayım. Biliyorduk ki finans kapital tefeci bezirgan ikilisi iğrenç çıkarlar uğruna memleketi emperyalizme peşkeş çekiyordu. İktidar finans kapital reformist burjuvazi tefeci bezirgan filan diye böyle. Yani aslında daha 1970'lerde Ulaş Bardakçı Bilal Çayan'ın en yakın arkadaşlarından birisi olarak düşündüğümüzde Kıvılcımlı'nın tefeci bezirgan finans kapital tahlillerine çok yaklaşmış durumdalar. Yani ben savunmanın tamamını okuduğumda aslında ortalama doktorcu bir gençin jargonu var Ulaş Bardakçı'nın savunmasında. Nitekim bu son sınıf tahliller içerisinde Mahir Çayan'ın da böyle bir değerlendirmesi var. Artı geçenlerde yazdığımız yazı da belirtmişti. Benim Orhan Savaşçı ağabeyle de onu da burada yeni kaybettik rahmetle. Özlemle almak isterim. O da der ya biz Kıvılcım'ı severdik. Finans kapital tahlili bizim için çok önemli. Değer verirdik. Biz önem verdiğimiz insanlardan birisiydi bu anlamda. Bizim üzerimizde etkisi vardır tarzında kişisel söylemlerinizde çok şey yapmıştır. Ama TKPC içerisindeki zaman içerisinde ortaya çıkan ayrılıklar Münir Ramazan Akkal ve Yusuf Küpeli'nin biz Kıvılcımlı'yı anlamadık. Burada da sanıyorum var mıydı onun şeyi? Size ben anlatmıştım ama. Onlara yönelik diyor ki politikleşmiş askeri savaş statüsü terk edilmiş, pasifist, revizyonist Kıvılcımlı çizgisi partiye egemen kalınmıştır diyor THKPC içerisindeki Yusuf Münir kliğine ilişkin. Ama şöyle bir anekdot gene ben o Feyzoğlu'nun kitaplarına var ama altını çizerek okumadığım için o kitapları önemli bir soru karıştırdım bulamadım. Mahir Çeyhan ihtimal Orhan abiyle de konuşmuştum ben onu. Yusuf'tur muhtemelen dedi yani başka birisinin olmasına çok fazla ihtimal vermem diye. Bir işte ameliyat ertesinde Cerrahpaşa'ya gidiyor Çayan'da diyelim ki Yusuf Küpeli. Oradan dönüp İTÜ'deki foruma katılıyor. Ve diyor ki ben diyor Kıvılcım'ın dediklerine katılıyorum diyor. Aslında Mahir Çeyhan Mahir Çeyhan Münir Ramazan ve Yusuf Küpeli'yi doktorcu olarak damgalamadan önce kendisi de doktorcu olmuştu o anlamda Mahir Çeyhan'ın. Yani o ekip üzerinde aslında ideolojik olarak Kıvılcım'ın etkisi büyüktür. Ama sanıyorum bunlar işte 23-25 yaşındaki gençler tabii bugün bu yaşlardan o yaşlara baktığımızda çok daha rahat görebiliyoruz. Örgüt içerisinde böyle bir ayrılığın çıkması, kendisi doktordan pozitif olarak etkilenmiş iken kendi iki yakın yoldaşının hızla başka bir tarafa savrulması ki ben o etkilenmeyi THKPC içerisindeki ayrılığı çok pozitif olarak görmüyorum. Hemen bir adım sonra ona da değineceğim. Başka bir yani bir mız çıkartma gibi hareket içerisinde. O yüzden Yusuf'la Müller'in ayrılığı THKPC içerisinde Mahir Çeyhan'ın Kıvılcım'a karşı bir alerji oluşturmasında rol alıyor diye düşünüyorum. Sonraki yıllarda da yani biz bunda da epey uğraşmak durumunda kaldık. Aslında hem 12 Mart sonrası yeniden değerlerin toparlanma döneminde de Kıvılcımlı 1970'lere varırken birazcık da hani değerimcileri silahtan uzak tutma, bu tür eylemleri provokatif bulma. Ama doktorda sürekli şu var. Yani örgütle önlemi alınmamış bir kalkışmanın sonunda hezimete uğrayacağı ve belki kapanması zor yaralar açacağı doğrultusunda bir deneyimlerinden de hareketle bir algılama var doktorda ve buna sürekli bir set çekiyor. Onun için en önemli olan o tarihsel momentte Türkiye İşçi Sınıfı Partisi'nin yaratılması, insanların bu parti içerisinde örgütlenmesi, tüzük program doğrultusunda hareket etmesi ve ölçüsünü, adımını ona göre atması, tutturması doktorun o dönemki taktiği. Ama diğer eğilimler hızla doktorun bu önerilerin dışına çıkıp ayrı davranma eğilimine girdiklerinde yapacak çok fazla da bir şey kalmıyor. Sonra doktor yurt dışına çıkıyor. Hani şöyle denir yani doktor o 1930'lar yol çalışmalarının son kitabını Legalite İstismar der ya, yani illegalde bir şeyler yapıyoruz, işte birisi bir şey yapıyor, yakalanıyoruz ve senelerce içeride hapis yatıyoruz. Ya bizim bir legal mücadelede legal alanı kullanarak yasallığı zorlayarak bir şeyler yapabilmemiz gerekiyor taktiği, ki onun da en yakın işi yaptığı zaman bir Kıvılcımlı kütüphanesinden alıp götürüp de 18-12 sene sonra bırakılması da aslında bunun bir tarihin garip bir istizası diyelim. Bu yakın davranışın sözlerinde çok fazla kar etmediğini zaman içerisinde de anlamış olmamız gerekiyor. Bu şu değil tabii ki, yani sürekli nedir uçkun kaçmış şeyler yapalım anlamında değil. Ama 1971'e varırken doktorun bu tür ön alma çabaları, sakinleştirme çabaları, işte artık hareketten, mücadeleden yalın çizmek isteyenler için bir sığınak anlamına objektif olarak bir de geldiğini ben düşünüyorum. Ki 12 Mart'tan çıkış sonrasındaki artık işin sonuna varırken doktorculuğa çok fazla eğilimler de gelmeye başlıyor. İşte Oya Baydarlar, Aydın Engin'de falan geliş süreçleri. Şeyden 12 Mart'tan çıkışta da darbe yememiş ilk kesim olarak bunların TİSİB'i kurması doktorcu adıyla, ki çok fazla da o adı taşımadılar zaten, bir iki sene içerisinde terk ettiler. Bu birazcık gençliğin o radikal eğilimlerinde diyelim ki kıvılcımlı işte yani işte mücadeleden işte kaçanların eğilimi, oraya işte kaçan oraya sığınır gibi bir şeye de yol açtı. Biz sonraki benim kuşağım diyelim hatta, yani 12 Mart'tan sonraki derlenme toparlanma süreçlerinde epey bununla uğraşıldı. Sadece uğraşıldı değil, bizim üzerimizde de bunların etkisi oldu. Yani biz uzun bir dönem o ataleti de üzerimizden atamadık. Yani politik olarak ben bunu Sosyalist Vatan Partisi'ne falan getiririm. Yani Vatan Partisi de o edilgenlikten çok fazla kurtulabilmiş bir siyasi hareket değildi. O zaman aldı ki devrimci eğilimlerin bu tarz eleştirilerinin hiç haklılık payı yok değildir. Ama onların eleştirileri de her halükarda doğru değildir. Zaten önemli olan, senin geçende de Metin'le birlikte ortaklaşa ya da ortaklaştığınız diyelim, bu eğilimlerin ya da her eğilimin iyi niyetli, karşılıklı tartışarak ortağı, doğruyu bulabilme doğrultusunda çaba göstermesi olmalıdır. Ben her şeye rağmen gençlik eğilimlerinin ondan önce, ondan sonra kıvılcımdan çok şey öğrendiğine inanıyorum. Kaldı ki gene bir yazı yazmıştım, epey oldu. Yalçınların da bir şeyi vardı. Bizi daha kıvılcımlıyla Mihriberli gönderdi. Bize doğrusunu anlatmadılar. Bizim dağa çıkmamızı engelleyebilirlerdi ama bizi eğitmediler falan gibi böyle şeyler yazmıştı ve şiddetle gerçekten eleştirmiştim. Öyle değildi yani şey, ama anlatılanları hem dinlemek gerekiyor ya da işte anlatanı da anlatanı momentinde usturupça yapması gerekiyor. Benim sanıyorum söyleyeceklerim bu anlamda bitti. Dediğim gibi kıvılcımlı büyük bir tarihi miras bıraktı. Bunun önemli bir kısmı gerçekten bilimsel çalışmalara zemin oluşturabilecek düzeyde. O beni şahsen epey aşıyor. Ama politik kısmı, siyasi mücadele kısmı bende her zaman çok fazla saygı yaratmış, öğretmiş ve enerji üretmiş bir mücadele sahiptir kıvılcımla. Yazdıkları tahlilleri benim için her zaman ön açıcı olmuştur. Zaman zaman eleştirel konularda, özellikle işte pratik tutum ve davranışlarda bulunmuş olsam bile benim için çok değerli bir devrimci ve başka bir şeye tercih edilemeyecek bir devrimci önderdir. Saygıyla kendisini anlıyorum. Yine 12 Mart'ın değerli devrimcilerini kaybettiğimiz, mücadele etmiş diğer değerli devrimcileri de saygıyla anlıyorum.
Çok teşekkür ederiz Sevgi Aykan. Gerçekten önemli bir tartışma oldu. Yani biz burada tabii belli dönemdeki süreçleri tartışıyoruz. Oradaki taktiksel tercihleri, seçenekleri tartışıyoruz. İster istemez kimi aktörlerin karşı karşıya aldıkları konumların altını çiziyoruz ama şu çok açık, Kıvılcım Enstitüsü Derneği'nin temel eğilim açısından hem doktor hem de Türkiye devrimi, dünya devrimi için emek harcamış, ter dökmüş, samimi çaba harcamış, bedel ödemiş bütün devrimciler sonuç itibariyle bizler açısından büyük çoban ateşleri olarak var olmaya devam ediyorlar. Emekleri, çabaları, ödedikleri bedeller bizler için, bütün insanlık için, bütün ezilenler için büyük bir değer, anlam ifade ediyor. Dolayısıyla hiçbiriyle ilgili temel anlamda bir saygısızlık yapma gibi bir perspektif zaten olmaz. Ama burada esas olan şey tabii ki bu bu taktiksel çerçevede tartışmak. Yani biz doktorcular olarak da ben kendi adıma mesela doktorun 71'deki aldığı tutumun doğru bir tutum olduğunu düşünüyorum ve bunun açıkça sahiplenip tartışılmasının da bizler açısından çok iyi olduğunu, o sizin demin bahsetmiş olduğunuz yani bu baskı altında kalan bir doktorcu hareketten tam tersine bir ideolojik ve politik hamleleriyle üstte olan, üstte davranan ve dönemi ve şeyi belirleyen, genel olarak politik atmosferin gidişini belirleyen bir doktorcu harekette ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kıvılcımlı'nın bu anlamıyla da Türkiye devriminin düğümünün çözümü olduğunu düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz momentin de son derece büyük potansiyellere sahip olduğunu düşünürsek, Kıvılcımlı üzerine yeniden düşünmeye dönük bu Kıvılcımlı Enstitüsü Derneği'nin bu çabası ve sizlerin bu katkıları gerçekten muazzam, önemli bu dönemde. Çok çok teşekkürler çabalarınız ve katkılarınız için. Şimdiye kadar harcadığınız emekler için de çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ederim. Özellikle sizi de kutlamadan geçmeyeyim tabii. Kıvılcımlı Enstitüsü ve Karşı Mahalle'nin şu ana kadar herhangi bir aksama da olmadı sanıyorum. Çok güzel bir iş yaptınız. Yarıyı da geçtik herhalde. Kutluyorum. Emeğe geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Başarılar devamı içinde. Hoşçakalın.
Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Hem izleyen, soru yönelten, bu pazar akşamında bize vakit ayıran ve bu tartışma üzerine kafa yoran tüm dostlara selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere.